Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Konya'dan Mardin'e, Sivas'tan Şanlıurfa'ya, Malatya'dan Kayseri'ye, Türkiye'nin dört bir yanında. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. 7/24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası başlıyor.
Ve Haber Masası başladı. Hoş geldiniz efendim. Hazırsanız bugünün gündemini sizlerle konuşmaya bizler hazırız. Ben Aslı Kahveci.
Ben Serkan Başdımar.
Haber Masası'nda Putin ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinden Ermenistan-Azerbaycan gerilimine, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un gündeme dair açıklamalarından, spordaki şiddet yasasına, geri ödeme listesine alınan ilaçlara kadar birçok konu burada masaya yatırılacak. Haber Masası başlıyor. Sevgili dinleyenler, Rusya'da tarihi bir seçim gerçekleşti. Tarihi bir sonuç elde edildi. Rusya tarihinde ilk kez 3 gün süren seçimlerden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir kez daha 6 yıllığına görevi teslim almaya hazırlanıyor. %87.28 oyla seçilen Putin'i devlet liderleri sırayla aramaya başladılar. İlk önce Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan 6 lider Putin'i arayıp tebrik etti. Hem aldığı sonuçtan, hem katılım oranından, hem de yeniden göreve başlamasından dolayı mutluluklarını ifade ettiler ve iki ülke, yani ikili ilişkiler açısından iyi bir dönem olacağına dair inançlarını dile getirdiler. Çünkü bir önceki dönemde bu ilişkiler iyiydi. Daha sonra NATO'dan kimler aradı Serkan?
NATO'dan çok tanıdığımız bir isim var. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Putin'i bu amaç doğrultusunda yine aradı. Çünkü Putin biliyorsun ki kesin olmayan sonuçlara göre, ama yine Perşembe günü açıklanacak ki pek bir sürpriz olması beklenmiyor. NATO'ya üye ülkelerin liderlerinden bir tek Recep Tayyip Erdoğan aradı. Putin'i tebrik etti, telefonla aradı. Yine Kremlin'den bir açıklama var, istersen ona da değinelim. Kremlin Türk tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini söylüyor. Türk lider Vladimir Putin'i Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı seçimlerindeki ikna edici zaferinden dolayı samimi bir şekilde tebrik ettiğini de belirtiyor. Açıklamalarda bunlar yer var.
Devam edebilirsin.
Yine ayrıca Putin ve Erdoğan'ın yaptıkları görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki çok yönlü ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla, tabii Putin artık 6 yıl daha görevde kalacağı hale gelecek.
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 5 yıl daha görevde.
Evet, ikisi de.
4 kaldı gerçi.
4 kaldı, bir sene oldu seçimler yine de. Yine ileriye dönük işbirliği, daha yakın işbirlikleri açısından bir görüşme gerçekleştirildi yine.
İki lider arasındaki ilişkilerin zaten iyi olduğunu biliyoruz. Evet. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olmasında da büyük etkisi var. Biz tabii Rus lider Vladimir Putin'le Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesini Kremlin'den elde ettiğimiz verilerle ve açıklamalarla öğrendik, ama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Erdoğan'la Putin arasındaki telefon görüşmesine dair bir açıklama tabii ki yaptı. Açıklamada görüşmede Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik eden Erdoğan'ın, Türkiye ile Rusya ilişkilerinde olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirttiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu da ifade etti.
Zelenski'nin en son Türkiye'ye geldiğinde böyle bir mesaj vermişti. Hani Rusya ile oturup hani barış müzakereleri anlamında.
Zelenski de şöyle ilginç bir durum var. Mesela bazen Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirli konulardaki belirli fikirleri muhalefet tarafından çok eleştirilir. Neden fikrini değiştirmiyorsun diye. Ama Zelenski'ye baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikrini değiştirmemesinin iyi bir şey olduğunu görebiliyoruz. Çünkü Zelenski görüştüğü lidere göre fikrini değiştiriyor.
Peki bu şekilde nasıl çözüme varabilecek?
Varamıyor Zelenski.
Sürekli işte
sıkıntı
net bir
orada.
Mesaj veremiyor. Evet. Sürekli böyle ters.
Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut durumu kendi bakış açısıyla anlattığı zaman Zelenski evet haklısınız bir görüşme gerçekleştirilmesi gerekir diyor. Sonrasında İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştüğü zaman evet evet haklısınız bir çözüme varmamalı biz daha savaşmalıyız ya da Fransa Emmanuel Macron'la
evet,
görüştüğü
Macron,
zaman.
Bu Zelenski burada böyle bir açıklama yapıyor bir taraftan Macron da biz NATO'ya asker göndermeye hazırız diyor.
Ukrayna'yı yani. Desteklemeye Ukrayna'yı devam etmemiz
evet,
gerekiyor
böyle
diyor.
Çok değişik yöne gidiyor artık bu krizin seyri.
Şöyle bir şey hani bizim özellikle Türk milleti olarak bir misyonumuz daha doğrusu bir özelliğimiz var. Hani sormuşlar kurda neden ensen kalın diye kendi işimi kendim görürüm demiş. Kendi işini kendin göreceksin. Başkalarına bıraktığın zaman o işin görülmesini sadece kullanıldığını zaman bittikten sonra anlıyorsun. Kullanıldıktan sonra anlıyorsun.
Ki bu dediğin Ukrayna için geçerli. Şu an
artık
Ukrayna batılı devletler tarafından
koyarım.
Yalnız bırakıldığını düşünüyorum ben. Çünkü bunu yine yani Rusya'daki yetkililer söylüyor. Baktığında zaten Rusya ile Ukrayna krizi var. Belki objektif olmayabilir ama onlar bile bunun farkında. Ukraynalı halk da bunun farkında. Ama şu anda sadece
ya açıkçası bizi insani durum dışında ilgilendiren pek bir durum yok.
Evet.
İnsani durum sadece insanlar zarar görmesin isteyebiliriz. Onun dışında iki ülke diplomatik yollardan çözemedikleri sorunları özel harekatlarla da çözebilirler, savaşla da çözebilirler. Bu diplomatik ve siyasi bakış açısıyla ilgilidir ve bunu da ancak siyasiler belirleyebilir. Dışarıdan bakıp da bir şey söylemek kolay gelir ve ben bu kolaycılığa karşıyım aslında. Sadece insani durum açısından değerlendirebiliriz. Ama bir ülkenin kendi insanının hayatını, güvenliğini, konforunu düşünmesi gereken devlet başkanı bunu başkalarının eline bırakıyorsa ülkesinin kaderini burada eleştirilecek bir durum vardır deyip konuyu değiştirelim efendim.
Haydi bakalım.
Ermenistan-Azerbaycan gerilimi neden yine geriliyorlar? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bir açıklaması bize bu soruyu sorduruyor. Diyor ki Paşinyan Sovyet döneminden kalma sınır köyleri konusunda Azerbaycan'la uzlaşamamamız halinde bu hafta sonu yeni bir savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Sanki şeye çağırıyor, pikniğe çağırıyor. Bu hafta sonu evet. Bize gelir misiniz? Bu hafta sonu savaşalım mı Serkan?
Şöyle bir şey, şöyle bir durum var. Galiba Paşinyan ikinci bir Raks edir vakasını.
Ne oldu Paşinyan?
Evet, öyle bir durum olabilir.
Edirdin.
Şimdi geçmişe baktığımızda ki yakın tarihte Karabağ zaferi var Azerbaycan'ın. Hı hı. Ermenistan yine Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Karabağ çöküyor bildiğin. Çevresindeki topraklara da öyle. Sonrasında yine şöyle Ermenistan topraklarından Karabağ'dan özellikle o zaman Ermenistan himayesindeydi. Karabağ'dan baya baya Azerbaycan topraklarına saldırılar gerçekleştirildi. 30 yıl boyunca da böyle oldu ama nereye kadar artık İlham Aliyev Azerbaycan Cumhurbaşkanı elini masaya koydu. Artık yeter dedi bu kadar saldırılar.
Peki niye 30 yıl beklediler?
30 yıl beklemesinin sebebini ben de bilmiyorum aslında.
Ben biliyorum.
Neden?
Hiçbir devlet tek başına böyle bir harekata eğer çok güçlü bir devlet değilse ve karşı tarafı kolaylıkla dize getiremeyecekse tek başına girmez. Bir destek illaki ister ve Azerbaycan bu desteği Türkiye'den aldı.
Evet, İHA'larımız burada çok iş gördü bak.
Sadece İHA'larımız değil. Aynı zamanda Türk generaller de aynı zamanda çeşitli savaş stratejistleri de bu işte görev aldılar.
Kesinlikle öyle.
Diplomatlarımız dahil. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası kamuoyunu yönlendirmeye yönelik konuşmaları ve açık desteği de dahil Azerbaycan bu desteği arkasına aldı. Hep diyoruz iki devlet tek millet. Bu desteği arkasına aldıktan sonra bir dakika bu Karabağ'da bir zulüm var ve bunu artık durdurmanın zamanı geldi demişti. Karabağ'da özgürleştirdik dedi. Daha sonra Azerbaycan topraklarına katıldı. Tabii bu anlattıklarımız Azerbaycan tarafından görülenler.
Evet.
Ermenistan tarafından bu şekilde görülmüyor olaylar. Ermenistan'da Karabağ aldık ama Karabağ kaybettik olarak bakıyor. Yine insani durum olarak baktığımızda olan tabii ki Karabağ'daki yaşayan çoğunluğu Azeri Türk'ü olan vatandaşlara oldu. Şimdi ise Karabağ meselesi bir kenara bırakıldı. Sınır köyleri konusunu kaşımaya başladı Paşinyan. Sınır köyleri konusunda anlaşamazsak bu hafta sonu savaşalım dedi. Bakalım İlham Aliyev'den nasıl bir yanıt gelecek?
İşte burada İlham Aliyev'in ben net bir çizgi çekmesini bekliyorum. Sanmıyorum ki o zaman savaş ihtimali yüksek mi olacak? Yani bu yani İlham Aliyev geri yapmaz.
Ya ben şöyle düşünüyorum. Tıpkı Netanyahu'nun İsrail'deki koltuğunun çok sağlam olmamasından kaynaklı savaşa çok fazla sarılması gibi. Paşinyan'ın da çevresindeki muhalefetin çok güçlü olması, halkın önemli bir kısmının desteğini kaybetmiş olmasıyla...
Ki yine, Paşinyan istifa etti bir arada hatta. Yani halk çok fazla hatta yani orada kamu binasına bile gittiler. Evet. Baskın yapıldı meclise.
Evet. Paşinyan kaçmak zorunda kaldı.
Kaçmak zorunda kaldı ve tekrar geldi, liderliğini sürdürmeye devam etti.
Etmeye çalışıyor.
Etmeye mi çalışıyor diyelim?
Etmeye çalışıyor.
O zaman
çalışıyor.
Tekrardan bir savaş
Bir savaş umudu Paşinyan açısından var sanki. Yani kaşımaya çalışıyor. Böylece Ermeni halkını bir birlik altında toplayabilecek, kendi liderliğinin sorgulanmasını ötelemiş olabilecek kendi açısından.
O zaman meclis binasının kapılarına kilit vursun Paşinyan, çünkü bu olaydan sonra artık eğer ki bir savaş da çıkarsa halk tekrar meclise saldırabilir.
İşte doğru değil. Öncelik halkın güvenliği, öncelik halkın refahı. Yani ben buradan siyasilere bunu hatırlatmamalıyım ya, ben gazeteciyim.
Onlar da biliyor ama işte niye böyle oluyor ben de bilmiyorum. Yani siyasiler... Bu dünyada...
Bu kadar mı önemli bu koltuk diye şimdi klişe bir cümle mi kurduracaksın bana Serkan? En iyisi konuyu değiştirelim sevgili dinleyenler biz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme dair açıklamalar yaptı. Gündeme dair diye genel bir şey söylüyorum. Çünkü gündemin 3 önemli başlığına değindi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Biri... Olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçıydı. Size bir sır verelim sevgili dinleyenler. Serkan Trabzonlu. Aynı zamanda Trabzonsporlu.
Ben Trabzonsporluyum ama kesinlikle bu olayları tasvip etmiyorum. Onu söylemek isterim kesinlikle. Çünkü yeşil sahalarda yaşanmaması gereken en net olaylardan bir tanesi. Ya futbol konuşulur yeşil sahalarda. Bir de yani taraftarın sahaya inmesi ayrı bir hata. Oradaki güvenlik açısından mı bahsetsem, güvenlik de bana orada az geldi. Ama... Kesinlikle olmaması gereken şeyler. Futbolcularla bildiğin taraftar temas halinde oldular. Tekmeler havada uçuştu. Kesinlikle bunlar yaşanmasaydı keşke ama işte burada tabii Türkiye Futbol Federasyonu'na da iş düşüyor. Zaten önceden bir husumet mi desem, önceden yaşanmış durumlar da
ya
var. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında. Bu gibi ya olmaması gerekiyor.
Ya
kesinlikle
olmaması
öyle ama
gerekiyor değil.
En azından bu zemine...
Fenerbahçe bir saniye. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yaptığı açıklamada, dün itibariyle yaptığı açıklamada 13-14 yıldır bu husumetin kaşınmaya çalıştığını söyledi. Yani iki futbol taraftarı arasında ve iki kulüp arasında nasıl bir husumet olabilir? Ben seni daha fazla maç üstünlüğüyle yeneceğim, daha fazla gol atacağım dışında ne olabilir? Bana taraftar olarak söyler misin?
Tamamen maçlara bağlı olarak yani o Fenerbahçe Trabzon 96 olayları zaten böyle başlıyor. Orada bir çekişme söz konusuydu. Orada da Fenerbahçe'nin bir şampiyonu var. Yani geriye dönük olaylardan bahsetmek gerekirse hep bu maçlardan dolayı bir husumet, daha doğrusu bir...
Ya işte onu anlamıyorum. Maçta nasıl bir husumet
yani
olabilir?
Yani fazla fanatik taraftardı. Fanatik hani mi? Holiganizm bu. Yani başka hiçbir şey değil.
Söylemen gereken... Anahtar kelime holiganizmdi.
Ya bunlara hiç gerek yok onu söyleyebilirim. Ama bunu sadece şöyle söylemek, bunu sadece Trabzonspor taraftara ama bu olaylar gerçekten haddini aşmaya başladı artık. Yani Türkiye futbolu çok farklı yönlere evrilmeye başladı. Ama bunu Beşiktaşlısı da yapıyor, Fenerbahçelisi de yapıyor, Galatasaraylısı da yapıyor. Dört büyük takım yaptıktan sonra zaten Anadolu takımlarında tabii küçümsemiyorum burada. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama bu olaylar en son zaten başkan dövüldü. Yani başkan hakemi tokatladı. Yani bu olaylar işte burada daha çok Türkiye Futbol Federasyonu'nun iş düşüyor. Yani yaptıkları maddelerle mi desem yani çok ağır yaptırımlar getirilmesi gerekiyor.
Tam olarak bu noktada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç devreye girdi ve dedi ki sporda şiddet yasası yolda.
Yolda ama geç kalınmış bir şey bence şu ana kadar. Çünkü çok fazla olaylar yaşadık. Artık biz anlatmaktan bıktık her maçta. Maçları konuşmaktan ya hekemleri konuşuyoruz ya da olayları konuşuyoruz.
İşe gideceğim. O zamanlar öğretmenlik yapıyorum. Daha doğrusu müdür yardımcılığı yapıyorum. O gün de mezuniyet balomuz var. Hafta sonu zaten. Müdür bey beni aradı. Neredesin dedi. Yoldayım müdür bey dedim. Ha tamam o zaman dedi, kapadı. Yoldayım derken evden çıkmıştım, otobüs durağına doğru yürüyordum. O yoldaydım. Şimdi sporda şiddet yasası da yolda. Bilmiyoruz. Taslak evet, çalışmamız evet. oluştu demiş Sayın Bakan. Yeni yargı paketinde olabilir diye de bir ümit vermiş.
Olması
sporda şiddet yasası ne içerecek peki? Yani şimdiye kadar sporda bu tür olayları yapanlar 3 maç, 5 maç, 10 maç her neyse tribüne girmeme
yaptırımlar
cezası oluyorlardı.
Yaptırımlar daha da ağır olabilir. Yani şu anki yaptırımlardan farklı olarak daha böyle
şu an hangi yaptırımlar var biliyor musun peki?
Şu anda benim bildiğim 62-22 kanunu var. Tam olarak kapsamlı bir şekilde araştırmadım ama benim yeğen yakınlarım var bu cezayı. Her gün mesela şu anda gidip imza atmak zorundalar bu cezayı yiyenler. Çünkü taraftar olarak sen orada bir maçın gidişatına ya da bir engel olduğun bir şey varsa eğer orada sonrasında seni soruşturmaya alıp her gün karakola gidip ifade veriyorsun. Daha doğrusu imza atmak zorundasın. 62-22
sicilini işliyor mu?
Sicilini işliyor mu?
İşliyor.
İşliyor.
İşliyor muymuş?
İşliyor.
Evet, o daha kötüsü işte.
Mevzu oradaydı. Bakalım yeni sporda şiddet yasası neler getirecek. Bir diğer gündem konusu da artık bizim programımızın kadrolu konusu. Eylem Tok ve oğlu nasıl iade edilecek? Bu konu hakkında da konuştu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan yazı geldiğini söyledi. Bu yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri tamamladık, süreci takip ediyoruz dedi. Biz soruşturmayı açarız ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor dedi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Biz diyoruz ki geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin demiş Amerika Birleşik Devletleri'nde Adalet Bakanlığı'na.
Zaten en son talepname gönderilmişti ki o yazı istinaden
oradan,
bir cevap
evet,
geldi.
Evet, belge istendi.
Bu süreç ne kadar sürer acaba, o da merak konusu.
Bu şekilde bürokratik süreç devam edecek. Tabii ki sağlıklı yürümesi bizim buradaki temennimiz ve sonuçta
adalet
da iade
bulsun.
Edilmesi.
Ama dediğim gibi yani çok fazla olay sıcaklığını soğumadan olması gereken bence.
Olay soğur ama evladını kaybeden annenin ve babasını kaybeden yavrunun yüreği soğumaz.
Soğumaz.
O soğumadığı kesinlikle. Sürece de bu dava sahipsiz kalmaz diye düşünüyorum. Bir diğer gündemdeki konu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki para sayma soruşturması. Serkan, asıl soru şu. Para saymak ne zamandan beri suç oldu?
Para saymak ne zamandan beri suç oldu? Belki çok yüklü miktarda para sayınca o zaman belki suça dönüşmüş olabilir. Çünkü masada...
Sayarken sayıları karıştırması mı suç oluyor? Ne oluyor? Çok mu hızlı geçmiş oluyor mesela? Onar onar mı sayıyor? Hangisi suç?
Açıklamasını yapamadığınız...
Evet, açıklamasını yapamıyoruz çünkü para saymak suç değil sevgili dinleyenler. Burada da ilginç bir soruşturma söz konusu. Adalet Bakanı tabii ki buna bir açıklama getirdi. Savcılığa bir talimat vermedik dedi. Sosyal medyada bir adalet nerede diye bir konu oluşturuldu. Savcılık niye el koymuyor diye bir bazı tabii, talepler geldi. Bunun üzerine savcılık harekete geçti. Benim herhangi bir beyanatım yani, söz konusu değil, talimat vermedim dedi. Böyle miktarda bir para varsa nereden geldiğini de savcılık tabii ki soruşturacak dedi. Yani bizim para sayma görüntüleri dediğimiz şeyin altında aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne şunu sormaya çalışıyorlar. Bu para nereden geldi?
Ki bu paranın nereden geldiğine yönelik şöyle de iddialarda bulundular. Hani o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı işte. Hı hı. Zaten 2019 senesinde oluyor bu olaylar. Yine mevcut İBB Başkanı da o paraların CHP il binasına ait olduğunu söyledi.
Evet, ya öyle hiç kimse neden il binası aldınız diye sormuyor zaten.
Evet.
Benim anladığım kadarıyla hani dışarıdan bir gazeteci gözüyle anladığım kadarıyla normal şartlarda bir mülk satın alındığı zaman bu tür para transferleri bankadan yapılır.
Bankadan ya da
neden?
Yerinde yapılmalı değil mi?
Neden
hani
bankadan?
Orada olmaz masanın üstünde bir tomar para var ama...
Alıcıya kapora olarak getirilmiş. Neden bankadan mesela ben kapora verdiğim zaman aldığım şeylerde kapora veriyorsam... Bankadan transfer ediyorum ve kapora diye de not düşüyorum
evet.
ki almadığım zaman onu alabileyim.
Yani en
elden
azından
teslim etmem mesela.
İşi kurumsallık adına dökmek adına önemli
tabii
bir şey.
Tabii
banka
sonra takibini
açıklamasını yaparak yaparsın, böyle iddialara da yer vermezsin.
Takibini yapabilmek adına, ayrıca vergisini ödeyebilmesi adına neden elden? Yani bence asıl üzerine durmamız gereken bu ama bunu
evet.
konuşmuyoruz. Para sayma görüntüleri. Para saymak suç değil efendim. Konuyu değiştiriyoruz.
Bol bol para sayın.
E Evet, bir sonraki konu başlığımız Serkan. Eğer ilaç alıyorsan, eğer raporlu özellikle bazı ilaçlara ihtiyacın varsa seni ilgilendiriyor bu. Dinleyicilerimiz de ilgilendiriyor büyük bir ihtimal. Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı. Nedir
evet,
detaylar?
Bu açıklama yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bu ilaçlardan bahsedelim istersen.
Hangi ilaçlar bu bunlar? İlaçlar?
Bu da 3 adet kanser ilacı olduğu söyleniyor. Yine daha doğrusu listede bu isimler, bu ilaçlar var. 3 adet de multiple skleroz ilacı. Yine bu MS hastalığında kullanılan ilaç türlerinden bir tanesi bu. Ağır hastalıklarda steroid etkisi yaratan bir ilaç. 1 adet immunosüpresan ilacı ve 7 adet antibiyotik, 6 adet kan ürünü, 3 adet de diyabet ilacı olarak geçiyor listede.
Ara ara sevgili dinleyenler şu ilaçlar listeye alındı, bu ilaçlar listeye alındı diye haber yapıyoruz. Çünkü 2021 tarihinde 52 adet ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı. Sonra peyderpey bazı ilaçlar da bu listeden çıkarılmıştı. SGK listesindeki 52 ilaç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla geri ödeme listesinden çıkarıldığında tarihler 9 Eylül Perşembe'yi gösteriyordu 2021 tarihi. Bu tarih şu açıdan da önemli. SGK tarafından ödenmesi %10 limitiyle sınırlandırılan ilaçlardan %5'e düşürülmüştü katkı payı diyelim. Bu da şu anlama geliyordu: SGK'lılar, yani sosyal sigorta kurumundan bu desteği alanlar %5 daha fazla ilaç katkı payı ödüyorlar o günden bu yana. Bazı ilaçların listeden çıkarılması özellikle kanser hastaları bakımından oldukça tehlikeliydi. Çünkü bu ilaçlar pahalı ilaçlardı, evet, ve herkes ulaşamıyordu. Bu ilaçlardan 3 tanesi daha listeye geri alındı. Özellikle ilaç krizinin yaşandığı şu günlerde ilaçların bulunamadığı, özellikle antibiyotik grubunda bir takım ilaçların bulunamadığı şu günlerde bu oldukça önemli.
Önem farz ediyor ve şöyle bir şey, hani bu sağlık açısından, sağlık alanında özellikle bu ilaçların, daha doğrusu desteğin daha da artırılması gerekiyor. Özellikle bu SM hastalıklarında mesela, hani bütçenin daha fazla sağlık alanına yatırım yapılması yönünde bir yani benim fikrim o yönde.
Tabii ki.
Çünkü tamam, evet, çok büyük bir bütçe gerektiriyor Sağlık Bakanlığı özellikle bu SMA ilaçlarında. İnsanlar daha çok bu alanda hani bireysel hareket etmek zorunda kalıyor. Birçok kampanya düzenleniyor mesela. Kendi aralarında bireysel olarak bağışlar toplanıyor ama bunu daha çok devlet tarafından, daha çok katkı payı verilerek yapılması çok daha iyi olur diye düşünüyorum.
Çok daha iyi olur diye düşünmek yanında bazı eylemlerde de bulunmak gerekiyor. Mesela bu bağış toplamak ve toplanan bu bağışlarla beraber Sağlık Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na, sonuçta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetildiğimiz için Cumhurbaşkanlığı'na bazı çağrılarda toplu olarak bulunmak ses getirdi ve SMA ilaçları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmaya başlandı. Bazı belediyeler, ki Ankara Belediyesi bunlardan biri, evlilikten önce SMA tarama testini zorunlu hale getirdi. Bunlar yapılması gereken şeyler de. Sadece bunlar değil, Sağlık Bakanlığı'nın yapması gereken ama henüz devreye alınmayan, henüz belki toplum olarak yeterince ses çıkaramadığımız HPV aşıları var mesela. Özellikle kadınların HPV aşılarıyla koruma altına alınması çok önemliydi. Önemli hala.
Son zamanlarda da artan sorunlardan bir tanesi bu değindiğin konu.
Son zamanlarda arttığının farkına varıyoruz. Öncesinde evet vardı ama herkeste bir gizleme. Sonra ne zamanki kadınlar bu hastalığın eşlerinden bulaştığını fark etti, seslerini çıkarmaya başladılar.
Evet.
Tamam, o zaman biz sesimizi çıkaralım dediler. Bunların da artık kamuoyu oluşturulup bir şekilde Sağlık Bakanlığı'nın gündemine
himayesi
alınması
altında kesinlikle
sağlanmalı.
Kesinlikle.
Çünkü
öyle.
Sağlık hepsinden önemli. Serkan, yeni konuya geçeceğiz ama önce konu sıralamamızda ufak bir değişiklik yapalım. 6 dakikamız kalmış. Benim özellikle konuşmak istediğim bir konu: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı sevgili Aksu, korsan sektörümüzün vebasıdır demiş. Korsan taksilere vermiş, veriştirmiş.
Evet.
Tabii korsan derken sadece taksiden bahsetmiyor. Kendisi skuterlardan da bahsediyor.
Evet.
Burada söylediği çok önemli bir ifade var. Ben hemen başlayayım sevgili dinleyenler. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, taksici esnafının sıkıntılarını dile getirdi. Korsan taşımacılığın sektörün vebası olduğunu söyledi. Aksu ayrıca 10 bin yeni taksinin hizmete girmesiyle bu sorunun çözüleceğini dile getirdi. Bu Aksu, sen girmeden Serkan hemen söyleyeyim. Bu Aksu'yla şu Aksu aynı sevgili dinleyenler. 27 Temmuz 2023'te UKOME'nin 3 bin yeni taksi getirilsin teklifini reddeden Aksu'yla aynı kişiden aynı bahsediyoruz.
Ve yine 2 ay öncesinde açıklamaları olmuştu. %65 civarında bir zam teklif etmişti taksi ücretlerine ve iniş biniş ücretlerinde 120 lira olarak kayıtlara geçmesini istemişti ama o tabii
şöyle
şu anda...
Şöyle bir şey söyledi değerli esnaf odası, taksiciler esnafı odası başkanı şöyle bir şey söyledi. O zaman özellikle bu 3000 taksi, 5000 taksi her seferinde reddediliyor UKOME'de. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu teklifi getirmekten yoruldu. Bunlar reddetmekten yorulmadılar. Ve dedi ki arkadaşım biz çok ucuz kaldık toplu taşımaya göre. %100 zam yapın. Hı hı. Taksinin yetmemesinin sebebi ucuz kalması. Herkes taksiye binmeye başladı. Herkes taksiye binmesin. Eğer biz ücreti artırırsak, %100 zam yaparsak parası olan taksiye biner. Böylece taksi eksiği kalmaz.
Peki bu parası olanlar kimler Aslı? Kimlerden bahsediyor burada daha çok?
Şimdi bunu söylemem ne kadar doğru olur, beni kışkırtma. Ama şunu söyleyebilirim üstü kapalı olarak, çok üzerine haberler de yapıldı, açıkça da söylendi.
Hepimizin
ama
yaşadığı olaylar var bunda kişisel anlamda.
Söylemeyeceğim. Turist olarak niteleyeceğim.
Tamam.
Değerli bazı taksicilerimiz turist kovalayıp Türk müşteri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı müşteri almamaya başladığı zaman biz bu sıkıntıyı çok yaşadık. Ben oğlum hastalandığında sabahın 8'inden 10'una kadar taksi aradım, bulamadım.
Maalesef.
O zaman neredeydi? Yani orada para mı söz konusuydu? Nereden biliyorsun benim gideceğim yeri de yazıyorum. 40 kilometre mesafe. Buradan havaalanına kadar yol neredeyse gideceğim hastane. Çocuğumun doktoru orada diye. Nereden biliyorsun? Niye gelmiyorsun?
İşte sağlık bile olsa yani açıklama yapıyorsunuz zaten. Yani binip gitmeniz gerekiyor normalde ama açıklama yapıyorsunuz. Oğlum hasta ama buna rağmen hala paranın derdine düşüp ya da genelde açıklamaları, ya burada bütün hepsine genelleme yapmak istemiyorum ama taksiyi devrediyorum gibisinden cümleler kurup devam ediyorlar. Yolcuyu
hiç
almıyorlar.
Hiç gelmiyorlar. Yani bununla ilgili çok haber yapıldı. Muhabir arkadaşlar isim değiştirdiler. İsimlerini turist ismi,
evet,
yapınca.
Son zamanlarda çok böyle haberler
döndü. 2 dakika
döndü.
İçerisinde taksi geliyor ama normal kendi ismiyle aradığı zaman, adı Ahmet'se Ahmet ismiyle bulamadığı taksiyi bin Ammar bin Yasir bin bilmem kim olarak 2 dakika içerisinde buluyor. Evet. O zaman kusura bakmayın da siz gerçekten müşteri seçiyorsunuz demek diye eleştiriyi ilettikten sonra, tabii taksici esnafının da hepimiz öyle değiliz dediğini buradan duyar gibiyim. Biliyorum hepiniz öyle değilsiniz ama öyle olmayanlarınızla da bu konuyu konuştuğumuz zaman bunu yapanların olduğunu siz de yana yakıla bize anlatıyorsunuz. Bakalım Aksu ne demiş bu konuda? İstanbul'da yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunduğunu ifade etmiş. Bu işi resmi olarak yapan taksicilerin iş bulmakta zorluklar yaşadığını.
Burada 160 bin kişiden söylemiş. Bahsetmiş ama bireysel olarak olduğunu düşünmüyorum. Yani yakın zamanda açılan bir kurum var. O çok da iyi gidiyor şu an. Çok güzel işler yapıyor. 130 bini karşılayan taraf o. Ama ben mesela taksimi tercih ederim desem ya da o kurumumu, kesinlikle diğer kurumu tercih ederim. İsim veremiyorum, reklama girer,
evet,
diye.
İyi yapıyorsun, scooter diyelim biz ona.
Ki rekabeti de artırıyor ama taksiciler gördükleri yerde bunları, hatta bildiğin taksiciler arıyor kurumu, yani, hı-hı, diğer kurumu, scooter kurumunu. Taksi servisi de yapabiliyorlar bu arada, sadece scooter değil. Çağırıyorlar, taksi çağırıyor bunu, taksici çağırıyor. Orada bildiğin, ya genel bu taksicileri gerçekten kötülemiyor. Kumpas mı desem, şiddet de uyguluyorlar.
Neyse, hepsi yapmıyor bu neticede.
Hepsi yapmıyor kesin. Yalnız ama gördüklerimi söylüyorum ben.
Buradan
sadece
da şu sonuç çıkıyor. Hepsi yapana kadar konuşamayacağız sanki biz bunu.
Evet.
Peki, devam edelim. Tüm dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'yi etkilediğini söylüyor Aksu ve diyor ki bunun sonucu olarak esnafımız ekonomi şartlarında zorlanıyor. Ülke olarak bu ekonomik buhranı en hafif şekilde atlatmayı umarken esnaf olarak da ayakta kalmak için mücadele veriyoruz diyor ve ÖTV desteği istiyor Cumhurbaşkanı'ndan. Daha önce seçimlerde söz vermiştiniz, ÖTV desteği vereceğiz diye, bu sözü yerine getirmenizi bekliyoruz. Taksicilik sektörünün bir diğer büyük problemi korsan taksicilik diyor. Eğer 10 bin taksi alınırsa, yeni taksi plakası ihale edilirse bu sorun çözülür diyor. Bir saat başına gidelim, sonra bu konuya da devam edelim. Yeni konumuzu da 2 dakika içerisinde bize el verdiği sürece konuşuruz.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası devam ediyor.
Haber Masası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Konular çok derin, zaman çok az. 3 dakikamız var. Bu 3 dakikada biraz daha dünya gündemine girelim isterseniz. ABD-Çin geriliminde yeni bir gerilim.
TikTok. Yani gerilime bakar mısın? Sadece bir uygulama yüzünden gerilim yaşanıyor şu anda.
Eğlence uygulaması değil miydi o ya?
TikTok evet. Ha. Yani genelde akıllı insanların kullandığı bir platform olarak geçiyor. ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle ülke genelinde Çinli ByteDance şirketinin sahip olduğu sosyal medya uygulaması TikTok'u yasaklama girişimi sonrası iki ülke arasındaki teknoloji rekabetinin ve geriliminin artması bekleniyor. ABD, TikTok'u veri güvenliği endişeleri ve şirketin Çin hükümetiyle olan ilişkileri nedeniyle bir tehdit olarak görüyor.
O zaman ABD Çin'i bir tehdit olarak görüyor ama bunu söylemiyor. Çin'in uygulamaları üzerinden hareket etmeye çalışıyor. Bu arada ABD vatandaşlarının da TikTok'u haber kaynağı olarak biz nasıl Twitter'ı kullanıyorsak onlar da TikTok haber kaynağı olarak kullanıyorlar. Bu da endişeleri artırıyor. Bizde de zaman zaman bant daraltmalar oluyor biliyorsun.
Evet.
Twitter'da yani daha doğrusu X'te artık. X'te bant daraltmalar oluyor. Onlarda da Twitter'da TikTok'ta bir şeyler olacak galiba. ABD Temsilciler Meclisi ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu gerekçesiyle ülke genelinde yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul ederek senatoya gönderdi. Joe Biden da senatodan geçerse gelsin önüme imzalarım o zaman dedi. O zaman Çin de TikTok'un yasaklanmasına yönelik bu çalışma ve açıklamalara nasıl tepki gösterdi?
Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden bir açıklama var. Wang Wingbin, TikTok vakasının ABD'nin kurallar ve düzen dediği şeyin kendisinden başkasına hizmet etmediğini, bütün dünyaya bir kez daha açıkça gösterdiğini savunarak, Amerika Birleşik Devletleri TikTok'un ulusal güvenliğini tehdit ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmamasına rağmen ulusal güvenlik kahramanı suistimal ederek devlet gücünü bu şirketi baskı altına almak için kullanıyor dedi. Yani arada böyle sanki biraz da finansman, şirket yani ekonomiyi yıkmaya yönelik mi desem, ekonomiyi zedelemeye yönelik bir uygulama üzerinden nasıl olabiliyor? Ama yani şirketin kendi reklamı mı var? Ben anlamadım ki.
Ya daha çok güvenlik soruşturması şeklinde, ulusal güvenliği tehdit ediyor şeklinde bir şeyin altına gizlenerek bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama TikTok üst yöneticisi, isme bak şimdi, Shou Qichev. Çok Qichev. Güzel.
Evet.
Shou Qichev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şirketin yasal haklarını kullanarak uygulamayı korumak için ellerinden geleni yapacağını söyledi. Çev, TikTok'un yasaklanmasının 300 bin Amerikalının işini riske atacağını iddia etti. Yani diyor ki bize değil aslında kendinize zarar verirsiniz.
Evet,
300 bin Amerikalı işsiz kalır.
Sosyal medyada hani iş sahası ayarlamak açısından önemli uygulamalar. TikTok, YouTube buradan çok güzel gelir kapısı elde ediliyor. Burada da oraya bir vurgu yapılmış ki şu an Hindistan galiba en çok TikTok'u kullanan ülkelerden bir tanesi.
Vallahi umarım biz olmayız çünkü çok kaliteli de kullandığımız söylenemez.
Evet.
Ama tabii ki yine süremizin sonuna geldik Serkan. Konuyu tam böyle bitiremedik. Ağız tadıyla bir konu konuşturmuyor sevgili Simge bize.
Evet, Simge'yi
oradan
söylemek lazım buradan.
Sürekli saniyeleri sayıyor bayan kronometre. Pekala, son 10 saniyemizde sizlere yarın yeniden görüşünceye, yeni ve güzel gündemlerle karşılaşıncaya kadar tekrar görüşmek dileğiyle birazdan sevgili Serhat Ayan ve sevgili Selin Yazıcı futbol saatinde çok lezzetli futbol konuları konuşacaklar. Umarım tartışmazlar. Bizler huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Sizler Radyo Sputnik'te kalın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Haber masası bitti. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te.